Adı Aylin.
Ayrım 30.
Ne diyordu kocası durmadan? Çok akıllı olabilirsin ama iş ve para konusunda hiçbir duyarlılığın yok. Yine haklı çıkıyordu Joe. Kaç kere ona Bedford'daki yeni hastaların sayısını belirlemeden New York'takileri başka doktorlara devretme demişti. Dinlememişti Joe'yu. Hiç kimseyi hiçbir zaman dinlemezdi ki. Yanlış da yapmazdı işin tuhafı. Ama işler eskisi gibi yürümüyordu bir süredir. Aylin artık hatalar yaptığını fark etmeye başlamıştı. Aylin hem meslek hayatının hem de Joe'nun ailesinin getirdiği gerginliklere alkol dozunu arttırarak göğüs gelmeye çalışıyordu. Birkaç kadeh beyaz şarap ya da buzlu gin tonik geçici olarak rahatlatıyordu onu. Ama bir gün sabrının son dayanma noktasına geldiğinde herhalde kötü şeyler olacaktı. O anı elinden geldiğince ertelemeye çalışıyordu. Joe ise karısının gerginliğine karşı bilerek ya da bilmeyerek bir duyarsızlık içindeydi. Ailenin vergi borçlarının ödenmesine katkılarının, evlerini ikisinin adına müştereken almış olmasının ve kendi ısrarlarıyla Tayyip'in okul parasını üstlenmesinin evliliklerinin selameti için yeterli olduğuna inanıyordu. Ailenin en çok üzen de onun bu tutumuydu zaten. Bu sorunlar yetmezmiş gibi bir de tekila sorunu çıkmıştı ortaya. Ailenin çocuğu gibi sevdiği Şivava cinsi köpeği bir türlü evin içinde çiş yapmamayı öğrenememişti. Günde 3-4 kere tuvalet ihtiyacı için sokağa çıkarılan köpeğin ara sıra evin çeşitli yerlerinde de işi verdiği oluyordu. Evin içine sık sık girip çıkan Rose ise yıllardan beri Joe'nun muhasebe işlerine bakan, hesaplarını tutan bir elemanıydı. Uzun yıllar bekar yaşayan Joe'nun evlenmesi son derece bozulmuştu. Sanki bu evlilikle evin içindeki konumu değişecek, eski etkinliği kalmayacaktı. Nitekim Joe'nun elemanı Rose ile ailenin adamı Nuri de birbirlerini hiç sevemediler. Mutfağın efendisi Nuri, Rose'un keyfince mutfağa girip çıkmasına, etrafı karıştırmasına, buzdolabını açıp hiç kimseye sormadan Coca-Cola ya da biri almasına, kendine çay kahve yapmasına ifrit oluyordu. Her seferinde ya bir laf ediyor ya da kötü kötü bakıyordu Rose'a. Bu gergin hava yetmezmiş gibi bir gün Tekila, Rose'un oturma odasında bir köşeye bıraktığı dosyaların üzerine işiverdi. Rose özenle hazırladığı rakamların okunmaz hale geldiğini görünce kızılca kıyamet koptu. Olaya Joe da karıştı. Nuri köpeği zamanında sokağa çıkarmamakla, aileni de köpeğine terbiye verememekle suçladı. Nuri Rose'un dolapta bira meşrubat bırakmadığından şikayet etti. Ailenin eve ait olmayan insanların sürekli evin içinde dolaşıyor olmasından yakındı. Ev halkı birbirine girdi. Bu gürültü ve patırtıdan tedirgin olan köpek halıya bir kere daha işeyerek protestoda bulundu. 3 gün sonra Joe ve Aylin akşam yemeğine oturmak üzereyken koşa koşa odaya girdi Nuri. Yüzü bembeyazdı. Aylin Hanım çok kötü bir şey oldu dedi Türkçe. Ne oluyor Nuri diye sordu Joe. Köpek ezilmiş, tekila, bir araba çarpmış. Aylin ve Joe yerlerinden fırladılar. Nuri içeri aldığı köpeğin üzerine Aylin görmesin diye bez örtmüştü. Köpeği kimin dışarı bıraktığı ve hangi arabanın çarptığı bulunamadı. Bu işi o kadın yapmıştır dedi Nuri Aylin'e. Aylin yemeden içmeden kesilmişti. Rose'un yüzüne bile bakmıyordu. Köpeği Rose öldürmüş olamaz Aylin dedi Joe. Biliyorum Joe ama elimde değil. O kadın sinirime dokunuyor. Kısa bir süre sonra Rose işi bıraktı ve keresinin evine bir daha hiç gelmedi. Tekila vazifesini yaptı ve bu dünyadan gitti dedi Aylin tevekkülle. Ama hala Tekila için yastaydı. Bir gün Ayrın'dan azar işitti. Benim küçük bebeğim öldü Aylin dedi Ayrın. Tek oğlumdu. Bir köpek için bu kadar üzülmen en azından bana karşı çok ayıp oluyor. Aylin bir tokat yemiş gibi oldu yüzüne. Bir ay sonra Tekila'nın yerine Toby alındı. Bir sabun köpüğü gibi bembeyaz ve kıvır kıvır tüylü kanişe Aylin gözlerini örten beyaz perçemlerinden dolayı yıllar önceki sadık dostu Toby Von Schweyer'ın adını verdi. Aylin ile Joe'nun en iyi anlaştıkları anlar seyahatte oldukları zamanlardı. Ev ortamından ve kızlardan uzak olduklarında hemen hemen hiçbir sorun çıkmıyordu aralarında. Yolculuk her ikisine de iyi geliyordu. Biraz bu nedenle biraz da Aylin'in son günlerdeki mutsuzluğunu göz önünde tutarak Joe her yıl Kirsus Festivali filme çekmek için görevli olarak gittiği Monaco'ya Aylin'i de birlikte götürmek istedi. Prens Reynard'ın himayesindeki Kirsus Festival yaklaşık 3 hafta sürüyordu. O kadar uzun zaman hastaları bırakamam dedi Aylin. O halde sen de son hafta gel. Zaten bütün davetler o haftaya rastlıyor dedi Joe. Bu teklif hoşuna gitti Aylin'in. Joe Avrupa'ya uçtuktan sonra biraz kafa dinler kendime gelirim, rahatça hazırlanır giderim diye düşündü. Ama keyfini kaçırmak için Valeri hazırda bekliyordu. Sen babamla gitmiyor musun Aylin diye sordu telefonda. Hayır Valeri, ben 2 hafta sonra gideceğim. Neden? Ancak 2 haftada mı bitirebileceksin Monaco'da giyeceğin giysilerin alışverişini? Evet ve bütün alışverişi babanın kredi kartıyla yapıp her şeyi ona ödettireceğim dedi Aylin. Telefonu kapadığında sinirden titriyordu. Michelle aradı hemen. Bu kız beni deli edecek dedi. Sakinleştirici alayım mı ne dersin? Sakın ha dedi Michelle. Sen böyle şeylere papuç bırakacak insan değildin. Ne o, yaşlanıyor musun yoksa? Aylin telefonu kapattıktan sonra gelip aynaya dayadı burnunu. Hiç bu kadar yakından bakmamıştı kendine. Evet, yaşlanıyordu. Görmemezliğe de gelse sık sık çok hoş bulduğunu olduğunu da söyleseler yaşlanıyordu. Kaçınılmaz bir gerçekti bu. Yüzünü gerdirebilir ya da silikonlatabilirdi. Geçici bir takım tedbirlere başvurabilirdi. Ama kendini tedaviye gelen, küçümsediği o zengin Amerikalı kadından gibi yüzünü gerdirse de, çektirse de yine yaşlanacaktı. Yaşlanma bunalımına girdiğinde o da bir psikoloğa başvuracak mıydı acaba? Bu gerçeği kabullenebilmek amacıyla. Belki de kadınlar için annesininki gibi erken ölüm en iyisiydi. Kocasının, çocuklarının, dostlarının gözünde hala genç ve güzelken. Bu endişesini kiminle paylaşabilirdi? Lori, Alex ve Tayyip anlayamazlardı. Onlar çok çok gençtiler. Nancy anlayamazdı. Onun yaşamında yaş olgusu yoktu. Nilüfer güzel yüzünü parçaladığından beri yaşlanmak, güzellik veya çirkinlik onun indinde başka boyutlara bürünmüştü. Suzan anlayabilirdi ama o ölmüştü. Betin anlayabilirdi, Ayşe anlayabilirdi belki. Onlar da çok uzaktaydılar. Hayal meyal hatırladığı bir memleketteydiler. Çocukluğunun, ilk gençliğinin memleketinde. Aylin birden çok yalnız hissetti kendini. Aylin hazırlıklarını tamamlayıp Monaco'ya uçarken sorunsuz, dırdırsız bir hafta geçireceğini düşünüyordu. İlk günler gerçekten de öyle oldu. Her gece bir davet vardı. Joe ile birlikte koşuşturup duruyorlardı. Derken büyük gün geldi. Prens Rainer'ın himayesindeki son akşam yemeği sarayda veriliyordu. Joe'yu sirk müdürlüğünün bulunduğu masaya oturtmuşlardı. Ama Aylin Prens Rainer'ın bulunduğu uzun masanın ucuna oturtulmuştu. Masadakiler aralarında Fransızca konuşuyorlardı. Ben 20 yaşlarındayken Monte Carlo'ya babamla birlikte birkaç kere gelmiştik. Dünyanın en güzel yerlerini görmelisin diyerek babam bilhassa getirmişti beni buraya. Memleketinize hayran kalmıştım dedi Aylin. O zamandan beri hiç gelmediniz mi diye sordu bakan. Ne yazık ki hiç fırsat olmadı. Bunca yıl aradan sonra nasıl buldunuz Monte Carlo'yu, değişmiş mi? Çok değişmiş, güzelim şehri mahvetmişsiniz. Üst üste binalar inşa edilmiş. Kazino görgüsüz Araplarla dolmuş. Haddinden fazla kalabalık var. Turizm uğruna değer miydi? Fransızlar bize biraz fazla yer vereydiler, böyle olmazdı dedi bakan. Sesi buz gibiydi. İyi ki vermemişler. O yerleri de böyle yapılarla doldururduz herhalde dedi Aylin. Masaya bir ölüm sessizliği çöktü. Ertesi gün bir gece evvel Aylin'in masasında oturan, hem saraya yakın hem de Joe'nun özel arkadaşı olan bir Amerikalı kahvaltıda Joe ile Aylin'in masasına geldi. Aylin büfeden bazı şeyler almaya gitmişti. Kate, karının söylediklerinden dolayı prens sana biraz kırıldı dedi. Ben de üzüldüm ama karımın sözleri beni bağlamaz Turner. Onu kontrol etmek sana düşüyor. Bunu nasıl söylersin? Prens kendi kızlarını kontrol edebiliyor mu? O sırada Aylin masaya döndü. Dünkü sözleriniz herhalde yanlış anlaşıldı Mrs. Gates dedi Turner. Eminim öyle demek istememiştiniz ama her kelimesini bilerek söyledim dedi Aylin. Başıboş yapılaşmaya izin vererek doğayı bozanlara çok kızıyorum. Ben fikrimi söyledim. Kocanızın iş ilişkileri söz konusu olduğu zaman belki fikirlerinizi söylememelisiniz madam. Kocam iş adamı ama ben doktorum dedi Aylin. Monte Carlo seyahati üstüne bomba düşmüş gibiydi. Joe bıkıp usanmadan senin yüzünden 100 bin dolarlık işimden oldum diye söyleniyordu. Aylin de alttan almak yerine üstüne gidiyordu Joe'nun. Sen paradan başka bir şey düşünemez misin? Senin için para dışında hiçbir değer yok mudur? Para senin Allah'ın olmuş. Karı koca birbirlerini yiyerek döndüler Amerika'ya. Seyahat boyunca bitmeyen dırdır evde de sürdü. Derken başka dırdırlar çıktı. Aylin havayı yumuşatmak, aralarını düzeltmek için bir aile yemeği tertipledi. Bütün çocukları davet etti. Yemeğe sadece Philip'le karısı ve Kevin katılacaklarını bildirdiler. Fu hep provası olduğu için gelemeyeceğini bildirmişti. Valerie ve kocasından bir mazeret bile gelmedi. Aylin bozuldu. Terbiyeli insanlar gelemeyeceklerini bildirirler dedi Joe'ya. Sen Daryl'a hakaret ettin. Gelmemeleri çok normal dedi Joe. Ne zaman hakaret ettim ben? Ben ne kadar bahçıvansam sen de o kadar ressamsın demedin mi? Joe o bir şakaydı ve bir yıl evveldi. Sonunda Joe'nun ara buluculuk yapmasıyla günler yeniden ayarlandı ve herkes geldi. Masa bahçeye kurulmuştu. Aylin güzel yemekler hazırlamıştı. Gün boyu açık olan havanın gece bozacağını kimse düşünmüyordu. Birdenbire gök gürlemeye başladı ve bir sağanak indirdi. Herkes içeri kaçıştı. Yemekleri de mutfağa taşıdılar. Şimşekler art arda çakıyor, yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Ama hava aynı ölçüde boğucu ve sıcaktı. Gelin havuza girelim, yağmurda yüzmek çok eğlenceli olur dedi Aylin. Sen delisin dedi Joe. Bu yağmurda yüzülür mü hiç? Ben çocukken İstanbul'da hep denize girerdik yağmur yağarken. Artık büyüdün, çocuk değilsin Aylin dedi Valeri. İçindeki çocuğu öldürürsen hayatın tadı kalmaz dedi Aylin. Pardon, içindeki çocuğu öldürürsen hayatın tadı kalmaz dedi Aylin. Ben gireceğim, benimle gelmek isteyen var mı? Tayyip'e ve Alex biz de diye bağırıştılar. Sen giremezsin, biz müsaade etmiyoruz Alex dedi Valeri. Neden? Çok tehlikeli, şimşekler çakıyor. Ya bir yıldırım düşerse havuza, bu kadar elektrik havada dışarı çıkılmaz. Hele havuza hiç girilmez. Ablan doğru söylüyor. Bahçede çok ağaç var. Ağaç yıldırım çeker. Kömür olmak istemiyorsan sen içeride kal kızım dedi Joe. O zaman onlar da havuza girmesin dedi Alex. Aylin kafasına koyduğunu yapar dedi Fahep. Aylin ve Tayyip'e mayolarını giyip bahçeye çıktılar. Havuza atladılar. Evdekiler burunlarını cama dayayıp bir süre seyrettiler. Yağmur altında çığlık çığlığa eğlenen akrobasi numaraları yapan Aylin'in Tayyip'i mutfağa Sonra mutfağa geri döndüler. Gel şunları bir oyun oynayalım dedi Aylin. Havuzdan sessizce çıkıp mayolarını çıkarttılar. Mayolarını havuzun üstüne bırakıp koşa koşa içeri girdiler. Aylin'in yatak odasındaki penceresinden salonu görebiliyorlardı. Işığı söndürüp beklediler. Mutfaktakiler yavaş yavaş salona gelmeye başladılar. Yağmur bütün şiddetiyle devam ediyordu. Joe pencereye doğru yürüyüp dışarı baktı. Eliyle Phoebe çağırdı. Phoebe ellerini gözlerine siper ederek havuzu görmeye çalıştı. Aylin ve Tayibe onların ne konuştuklarını duyamıyor ama yüzlerindeki ifadeyi çok rahat görebiliyorlardı. Bir anda bütün aile camın önünde birikti. Dehşetle havuzun üstündeki içi boş mayolara bakıyorlardı. Aylin ve Tayibe'nin mayoların içinden yok oluşuna hiçbir anlam veremiyorlardı. Alex'in gözleri korkudan yuvalarından uğramıştı. Aylin'le Tayibe yatak odasına gülmekten katılıyorlardı. Teyze bunlar bizim öldüğümüzü zannediyorlar herhalde. Gel üstümüze çarşafları geçirip portlak gibi üstlerine yürüyelim dedi Tayibe. Bu şakaya sadece Philip, Kevin ve Alex güldü. Diğerleri için iki çatlak Türk'ün deli saçmasıydı yağmurda havuza girmek. Zaten New York'a bu kadar uzakta yaşamak deli işiydi. Onlar da bir akşam yemeği için buralara kadar geldiklerinden deli sayılırlardı. Aylin, Joe'nun ailesine karşı ne yapsa yaranamayacağını anlayınca gayret göstermekten vazgeçti. Bu aralarının daha da gerginleşmesine yol açtı. Artık evde her ikisi de köşesine çekiliyor, Aylin kitaplarını okuyor, Joe filmlerini seyrediyor, aileyi hiç davet etmiyor, birlikte ama yalnız yaşıyorlardı. Aylin, Joe'ya tahammül gösterebilmek için içki dozunu arttırmıştı. Joe da her dakika ailenin içkisi üstünde bir sivri laf ediyor, karısını çileden çıkarıyordu. Birlikte çıkmaları gerektiğinde giyinip dostlarıyla birlikte oluyorlar, gülüp eğleniyorlardı. Joe içinden ne kadar kızarsa kızsın, arkadaşlar arasında kolunda şık, hoş ve akıllı karısıyla gözükmekten hoşlanıyordu. Aylin de Joe'nun işinden dolayı tanıdığı insanlarla birlikte olmaktan zevk alıyordu. Zaman içinde hayatlarını biraz da olsa dengelemesini öğrendiler. Joe haftanın birkaç günü New York'ta kalmaya başladı. Böylece poker arkadaşlarına kavuşmuş oldu. Aylin de Joe'nun olmadığı akşamlar eve kendi arkadaşlarını davet ediyor ya da Kurt ile tiyatroya gidiyordu. Hafta sonları Bedford'da buluşup dostlarına yemekler, piknikler düzenliyorlardı. Devamlı birbirlerinin ayağı altında dolaşmamak her ikisine de iyi gelmiş gibiydi. Aralarını düzelttikten sonra Karayipler'e bir seyahat yaptılar. Monaco gezisiyle ölçüldüğünde çok başarılı bir yolculuk sayılabilirdi. New York'a döndükten kısa bir süre sonra Tony ödüllerinin dağıtıldığı geceye katıldılar. Masalarında meşhur dedikodu yazarı Cindy Adams, Anthony Quinn ve karısı, New York Belediye Başkanı ile karısı da vardı. Aylin dans etmeyi çok sevdiği için pistten inmiyor, rumbadan sambaya, orkestra ne çalarsa tepinip duruyordu. Bir ara Charleston çalmaya başlayınca kendini tanımadığı genç bir grubun ortasında buldu. Uzun zamandır eğlenmediği kadar eğleniyordu. Birden kolundan hızla çekti biri. İtekleyip dans etmeye devam etti. Bu kez daha şiddetli çekildi. Az daha düşüyordu. Dönüp baktı. Suratı karmakarışık olmuş Joe'yu gördü. Gel sen de benimle Charleston yap diye bağırdı. Çabuk masana dön. Kendini rezil ediyorsun dedi kocası. Ben sadece de dans ediyorum. Niye rezil olayım? Belediye başkanının masasında oturuyorsun. Şu dans yaşına yakışıyor mu? Belediye başkanıyla aynı masada olduğum için Kulgölü balesimi yapayım. Hiçbir şey yapmasan olmaz mı? Sadece yerinde otur. Masaya gidince herkese soracağım. Bakalım onlar da senin gibi mi düşünüyor dedi Aylin. Joe onu sürükleye başka bir masaya götürüp oturttu. Bekle beni burada. Hemen geliyorum dedi. Birazdan elinde Aylin'in çantası ve şalıyla çıkageldi. Aylin yürü dedi. Gidiyoruz. Arabada sen aklını mı kaçırdın Joe diye sordu. Gerçekten ne olduğunu anlayamamıştı Aylin. Sen bir doktorsun. Başkanın masasında oturulmuşsun. Charleston, bu yaşta eteklerini sallaya sallaya Charleston. Herkes seni sarhoş zannedecek. Anthony Quinn'in karısı kalkıp Charleston yaptı mı? Cindy Adams'ı yaptı mı? Başkanın karısı, başlatma beni başkandan diye avaz avaz bağırdı Aylin. Kızların adımı alkolik karaya çıkartmasalardı kimsenin sarhoş olduğumu zannetmeye niyeti yoktu. Her kavganın içine kızları sokma. Ama her kavganın içinde dolaylı da olsalar onlar var. Sen de benim içkimle ilgili saplantı yarattılar. Aylin dedi Joe. Hem bu kadar akıllı hem de bu kadar kaçık nasıl olabiliyorsun? Gerçekten anlayamıyorum. Hastalarıyla mucizeler yaratan biri.
Ayrım sonu.